Evet sevgili izleyiciler, bugün yeni bir programla karşınızdayız. Gerçi bir tane yapmıştık ama bu ikincisi olacak. Kafe Ekopolitik, karşı mahalledeki aşağıdan bir ekonomi bakışını, bir ekonomi politik bakışını tartışmaya çalıştığımız, zaman zaman farklı konuklarla da çalıştığımız ama sabit programcıların Mehmet Yusufoğlu ve ben olduğum bir program düşünmüştük. Mehmet hoş geldin tekrar.
Hoş buldum, sağ olun.
Ben yine bu programa da başlamadan önce tabii depremlerde kaybettiğimiz insanlarımız için yine buradan başsağlığı dileklerimi, dayanışma dileklerimi, geçmiş olsun dileklerimi paylaşarak başlamak istiyorum. Yine tüm devrimci tutsaklara ve başta karşı mahalle emekçisi Sezgin Kartal'a da buradan selamlarımızı göndererek başlamak istiyorum. Mehmet, deprem tabii bütün gerçeklikle ilgili algılarımızı yeniden düzenledi ve değiştirdi. Yaklaşık 15 gündür deprem üzerine konuşuyoruz, tartışıyoruz ve depremin yol açtığı yıkımı anlamlandırmaya çalışıyoruz. Ve bu anlamlandırma içerisinde özellikle barınma sorununun sermayeye terk edilmiş olmasının bu yıkımın ortaya çıkmasındaki rolü ister istemez ön plana çıkıyor ve aslında kamucu politikaların bizimki gibi bir deprem ülkesinde barınma sorunun çözümünde ne kadar ön planda olması gerektiğiyle ilgili de aslında bir tartışmayı tetikliyor. Dolayısıyla aslında geçtiğimiz yıl Türkiye'de gayrimenkul fiyatları yaklaşık %60 bir net getiri sağlamış. Yani bu olağanüstü bir karlılık, servet birikimi olanağı sağlıyor ve Türkiye'de dolayısıyla bir türlü rantsal bir anlayıştan kurtulamayan bir konut meselesi, konut sorunu, barınma sorunu söz konusu. Sen ne düşündün yani bu yaşadıklarımızla ilgili? Yani burada özellikle barınma sorununun çözümünün, konut meselesinin sermaye politikalarını tam anlamıyla terk edilmesini yarattığı yıkımın sebepleri, kökenleri ve bizi götüreceği hikaye nedir? Yani sen ne düşünüyorsun bununla ilgili?
Evet, geçen programda konuşmuştuk. Yani kentlerin ilk başta tapusuzlarını şehir dışına sürmekti AKP'nin amacı. İlk 2007'ye, 2008'e kadar bunu amaçladılar. İşte Erdoğan Bayraktar Gecekondu ve Kentsel Değişim isimli kitabında bunu aslında şey yapmıştı, yani dile getirmişti. Bunu yapamadılar. Ardından bir afet yasası meselesi. Afet yasasını çıkardılar 2012'de. Afet yasası uygulanamadı çünkü vatandaşları müteahhitle anlaşmaya zorluyordu. Ve vatandaşların o kadar parası yok aslında. Yani yenilemek için binalarını. Paraları olmadığı için insanların hani gelir dağılımındaki ciddi problemleri de biliyoruz. Bu afet yasası uygulanamadı. Örneğin İstanbul'da şu anda yani 4 katlı bir apartman yenilenmek istediği zaman 1 milyonun üstünde hani yeni katta çıkılamadığı için 1 milyonun üstünde bir maliyeti var orada yaşayan ev sahibine. Dolayısıyla bu yenilenemiyor. İnsanlar başvurmuyorlar bile. Şu anda yani şu an itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 40 bin başvuru olmuş. Depremden önce 26 binmiş. Yani şu an 40 bine çıkmış. İstanbul'daki oysa 419 bin binanın zarar göreceği biliniyor. Ama belediyeye 40 bin başvuru, o da işte bizim binamız dayanıklı mı değil mi diye olmuş. Dolayısıyla afet yasasında aslında uygulanamadığı çok açık. Yani İstanbul'da ciddi bir yenileme yapılamadı. Zenginler, yani parası olanlar binalarını yenilediler veya rant yüksekse üstte bir iki kat çıkma hakkı müteahhitin alabileceği şekilde varsa onlar yenileyebildiler. Kiptaş mesela kendisine 5000 yenileme başvurusu olduğunu söylüyor belediye şirketi. Kiptaş tek tek anlaşabildiği konutlarla yenilemeye başlamış. Tek tek çok pahalı bir tabii yenileme.
Yaklaşık
1,5 milyon lira. Ve çok az sayıda aslında yapmış. Yani bir elin parmaklarını geçmiyor şu anda yapılan projeler. Oysa bu 5000 konutun hızla yenilenebilmesi mümkündü. Yani bunların aslında En baştan AKP bu hep yanlış denemeler, rantçı denemeler yaptı. Hiçbiri çalışmadı. İşte ve kriz oluştuğu anda insanlar tabii ki altına veya ev almaya yöneldiler ve bu birden yatırım aracı haline geldi. Zaten bir yatırım aracıydı ama tam olarak bu krizden sonra hani artık tüm büyük sermayedarlar için, ayrıca işte hemen herkes için bir yatırım aracı haline geldi. Bu daha da eşitsizlikleri arttırdı. Aslında ayrıca insanlar çok büyük borçların altına girdiler. Yine çünkü param var, biraz değerlendiremeyeceğim, ne yapayım, ev alayım. Hani borçlandılar.
Fakat buna rağmen mesela bu büyük inşaat furyasına rağmen son 20 yılın yaklaşık 2.2 trilyon doların akıtıldığı son 30 yılda inşaat piyasasının şahlanışına rağmen Türkiye'de kiracıların oranı da artıyor. Yani ev sahiplerinin oranı azalıyor. Yani bu da bir akıl tutulması örneği. Evet. Yani buradan aslında şu sonucu çıkartabiliyoruz. Türkiye'de gayrimenkul konutları var diyelim. Yani bunlar yani yüzlerce belki konuta sahipken insanların genellikle başlarını sokabilecekleri güvenli bir evleri yok. Yani bu çok trajik bir durum. Yani İstanbul'da bu kadar büyük bir deprem beklenirken bu konuda aslında herkesin eli böğründe bekliyor olması tabii çok çarpıcı. Konut piyasasında da takip edebildiğim kadarıyla sahil bölgelerinden iç bölgelere doğru, o da en zenginlerin bir bu son 20-25 günde bir hareketi gözlenmiş. Ama onun ötesinde henüz böyle radikal, dikkat çekici, köklü deprem bölgelerinden bir kaçış var gibi gözükmüyor. Ama çok belirgin bir şekilde aslında belediyenin haritalandırmalarında da kimi bölgeler çok açık, çok büyük bir risk altında ama insanlar henüz ne yapabilecekleri konusunda bir yön çizebilmiş kendilerine değiller gibi gözüküyor. Bir de bu Birikim Dergisi'nin sitesinde yayınlanan Oğuz Aşık'ın yazısında aslında Türkiye'de bu konut sorununun, bu kendine özgü çözüm biçiminin aslında çok köklü bir tarihsel perspektif içerisinde ele alındığı bir metin var. Ben arkadaşlara da buradan öneriyorum Oğuz Aşık'ın yazısını. Üzerinde düşünmeye de değer. Özellikle 1950-60'lı yıllarda Türkiye'de sanayileşmenin başlamasıyla birlikte işçi sınıfının Anadolu'dan yığılması, işte gecekonduların yapılması, buna kısmen göz yumulması ama bunun aslında büyük oranda bir meşruiyet içerisinde gerçekleşmesi. Çünkü insanların bunu bir rant amacıyla değil, gerçekten barınma amacıyla gerçekleşmesi. Ama özellikle Özal döneminde 84'te çıkarılan imar affıyla birlikte bunun gecekonduların da ne kadar köklü bir rant kaynağı haline dönüşebildiği ve bunun aslında işçi sınıfının içerisinde de çeşitli çatallanmalara ve bölünmelere yol açtığını anlatıyor. Bu ben 1990'lı yıllarda Mustafa Kemal Mahallesi'nde siyasi çalışma yaparken orada bu gerilimi çok net hissediyordum. Yani bölgeye sonradan göçmüş ve gecekondularda yaşayanlarla caddeye yakın ve yenilenmiş gecekondulardan apartmanlar yapılmış 5-6 katlı. Orada eskiden devrimcilik yapan ama şimdi zenginleşmiş insanlarla o mahalle halkı arasındaki bir tür sevgi nefret ilişkisini orada gözlemleme şansımız vardı. Ve bu kentsel rantlar aslında bu güçlü sınıfın politikasının güçlü işlenebildiği mahallelerde de güçlü şeylere yol açtı. Çatallanmalara ve çelişkilere yol açtı. Bugün bu mesela işte bir dönemin Gülsuyu, bir dönemin Mustafa Kemal 1 Mayıs Mahallesi. Bugün aslında geçmiş dönemlerdeki politik iklime çok çok fazla sahip değil.
Evet. Evet, bunun bilinçli olarak yapıldığını söylemek mümkün. Yani rant çeşitli sebeplerle oluşabilir. Diyelim sizin eviniz Boğaz'ı görüyorsa, başka bir ev görmüyorsa siz oradan diğer eve göre tabii daha çok kira alabilirsiniz. Değeri çok, bu bir farklılık rantı olabilir. Ama asıl olarak kıtlık yaratarak bir rant oluşturuluyor ve hükümetin aslında çok kontrollü ve tamamen kendi kontrolünde, kendi belediyelerinin kontrolünde, TOKİ'nin kontrolünde, işte emlak konutun kontrolünde, yani kendi çıkar gruplarının beslenebileceği şekilde arazi ve konut arazi ürettiğini ve konut üretimine izin verdiğini görüyoruz. Ya bu süreçte sürekli bir aslında bir yandan kıtlık yaratıp bir yandan da bu kıtlıktan faydalanmak, yani bu ranttan sermayenin belli kesimlerinin faydalanması ve devletin, belediyelerin işte bunlardan sermayeyle birlikte bir pay koparması. Hani bu şekilde sürekli bir
kıtlık. Bu payın da belki en yoksullarla kullanılan o patronaj ilişkilerini finanse edecek bir kaynak haline döndürmesi. Yani AKP'nin sonuçta tarikatlar eliyle de varoşlara uzanan bir takım rant hortumları var. Ve bu rant hortumları patronaj ilişkilerini aslında sürdürülebilir kılıyor. O yüzden belediyelerin kaybı bu iktidar açısından, özellikle büyükşehir belediyelerinin kaybı ciddi bir şey yaratmıştı.
Tabii oradaki inşaat sermayesi, oradaki işte yerel sermayeler, aynı zamanda oradaki orada yardım yapan, işte tarikatları besleyen, işte bir zamanlar Fethullah'ı besleyen kişiler konumunda oluyorlar. Oradaki hatta şeyi belirleyen, işte siyasi havayı belirleyen, ağırlığı olan insanlar oluyorlar. Zaten depremde de gördük. Yani AKP'nin İşte belediye meclis üyelerinin yaptığı binalar yıkıldı.
Evet,
işte
belediye meclis üyeleri içinde zaten çoğunluk müteahhit.
Evet.
Ve bunu biz aslında bu yapıyı aşağı yukarı CHP'de de gözlemleyebiliriz.
Evet.
Yani aslında bir müteahhitler konsorsiyumu bu yerel yönetimlere çökmüş vaziyette.
Evet.
Yani en son bu Lütfi Savaş'ın Hatay'daki belediye başkanlığı, Antakya'daki belediye başkanlığının o yıkımla ilişkisinin aslında kurulmasıyla ilgili tartışmalar da var. Bunu gözlemleyebiliyoruz. Yani bu şu çok çarpıcı bir rakam. Yani Avrupa'da toplam, bütün Avrupa'da 50 bin müteahhit varken Türkiye'de 500 bin müteahhitin varlığından bahsediliyor. Evet. Ve bu ilk oranda aslında sermayesiz de geliştirilebilen bir şey. Yani bir fabrika kurmanıza gerek yok. Büyük bir yatırım yapmanıza gerek yok. İşte ucuz kredilerle biraz da peyderpey inşaattan daha bitirilmemiş dairelerin satılmasıyla yeni inşaatların yapılabileceği, bir takım siyasi ilişkilerle kentsel rantlara uzanabilme ağları. Dolayısıyla politikayla da çok iç içe olan, siyasetle de çok iç içe olan ve bu rant üretme mekanizmalarının aslında gelişmesini tetikleyen ve bir çark içerisindeyiz. Ve bu çark aslında bu kadar fazla sayıda insanın ölümüne de yol açtı. Çünkü şöyle bir şey, yani bu çark sayesinde biraz da insanlar kendilerini AKP döneminde zenginleşmiş hissettiler. Çünkü bir biçimiyle bir ev alabilmiş olan, işte o konutun değerlenmesiyle kendisinde bir zenginleşme duygusu oluştu. Ve bugün mesela Erhan Kayaoğlu'nun yazısındaydı galiba bu şeyde. Türkiye'deki iç talep artışı büyük oranda bu gayrimenkul servetlerindeki artıştan kaynaklanıyor. Yani mesela Türkiye'de şu tartışılıyordu, asgari ücret artışı enflasyonist bir etki yaratır mı gibisinden. Yani asgari ücret artışının biz 2-3 ay içerisinde açlık sınırının altına düştüğünü görüyoruz. Yani Türkiye'de esas iç talebi teşvik eden şey asgari ücret değil. Yani Türkiye'de iç talebi teşvik eden aslında demin de bahsettiğim bu gayrimenkul rantındaki büyük ve hızlı ve ivmeli artış. Bu ivmeli artışı sürdürebilmek için de biraz bu yabancılara konut satışı gibi mekanizmalar devrede tutuluyor. Vatandaşlık verilmesi, yani aslında bütün mekanizmaya baktığımızda işte düşük faizler, bu düşük faizler ile kurum bu şekilde patlatılmış olması, bunun bir sonucu ücretler üzerinde baskı yaratılma, ama bir taraftan da yani bu inşaat piyasasını bir biçimde ayakta tutmak AKP'nin temel bu süreçteki temel şiarı oldu ve şimdi deprem sonrasında da yani hızlıca temel atacağız deniyor yani.
Evet. Şimdi faiz aslında kriz döneminde AKP bu konuda çok da yalpaladı. Yani faizleri düşüreyim, işte kredileri kolaylaştırayım derken ev fiyatları patladı aslında. Çünkü arzı arttırmak gerekiyordu. Yani ev, yapılan ev sayısını arttırmak gerekiyordu. Fakat AKP bunun üzerinde, yani arazi üretiminde ve ev üretiminde bir kontrol sağlamak istediği için bunu bir anda da arttırması mümkün değildi. Dolayısıyla ev fiyatları patladı. Yani arzı arttıracak ancak Eylül'de Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı işte 200 bin konut yapacağız 2 yılda arzın arttırılmasına yönelik. O da artık yani çok büyük bir tepki ile karşılaştı bu kira artışları. İnsanlar çok büyük zorluk çektiler. Yapmak zorundaydı AKP bu Eylül'deki işte 2 yılda 200 bin konut. O da depremle hiçbir ilgisi yok. Yani deprem, İstanbul'da 50 bin konut yapılacağı açıklandı. Bu sayı hem çok az hem de deprem riski olan insanlar başvursun denmedi. 18 bin liradan geliri az olanlar başvursun dendi. Yani faizleri artırmak bir de şu şekilde, yani hem faizi düşürmek, yani kredi mekanizmasını kolaylaştırmak, birden ev fiyatlarını arttırdığı gibi arzı arttıramadıkları için bir anda ev, yani gıdada da böyle bir anda arzı arttıramazsınız. Çünkü tarımla üretilen yiyecekler tarım aracılığıyla üretilir bir anda. Dolayısıyla bu gıda ve konut meselesinden hani sosyalistlerin ya bunların piyasa mekanizmasından çıkartılması, bunların işte konutun insanın hayatındaki tek yegane güvence olarak görülmekten çıkartılması, bunların temel hak kabul edilmesi konuları aslında bir kez daha bizim ne kadar haklı olduğumuzu gösterdi. Büyük bir tarım hamlesi ve büyük bir konut hamlesi 20 yılda çok kolayca yapılabilirdi. Yani dünyada bunların çeşitli örnekleri var. Ayrıca konut kullanım hakkı çok önemli bir kavram. Bu konut kullanım hakkı aslında insanların bir konutu, yani bir konutun paylaşmaları anlamına geliyor. Bu yani şöyle paylaşmaları, işte bir şehirde gittiğiniz zaman kısa dönemli bir çalışacaksınız 3 yıl, 5 yıl. Siz onun kullanım hakkını alıyorsunuz ve daha sonra siz oradan gittiğiniz zaman o konut başkasının tarafından kullanılabilir hale geliyor. Yani bu da aslında çok ekonomik bir şey. Toplumsal olarak maliyetleri ucuzlatan, işte insanların enflasyonun baskılanmasını sağlayacak bir şey. Hani başka pek çok alternatif vardı ama bunlar yapılmadı. Çünkü arzı arttırmak, çünkü aslında arz artarsa fiyatlar düşecekti ve rant düşecekti aslında. O kıtlık, yaratılan kıtlık ortadan kalkacaktı. Yani arz arttırmanın mesela bir metodu, işte bu İngiltere'de NEF diye bir kuruluş var, onun önerisi ve Avrupa, Almanya gibi ülkelerde bu uygulanıyor. Diyelim bir müteahhit lüks bir site yapacak. Ona şey diyorsunuz, yani lüks bir site yapıyorsan 500 konutluk, bunun %10'u, %20'si metrekaresi 2-3 bin lirayı geçmeyen konut olacak. Yani bunlar mutlaka sosyal konut olacak. Yani sen 50 konut yapıyorsan 20 konutu sosyal konut olacak, belediyenin olacak. Belediye bunları işte ihtiyacı olan öğrenci olabilir ya da işte kamu çalışanı olabilir ya da işsiz olabilir insanlara verecek. Yani Amsterdam'da yine kullanım hakkına dair önemli uygulamalar var. %15'ti galiba, %35 de olabilir. Yani Amsterdam'daki konutların belli bir kısmı belediye mülkiyetinde. Ama temelde hani sosyalistler olarak biz ne yapardık diye düşündüğüm zaman ben bir kere üretimin toplumsal koşullarını biz ucuzlatmaya çalışırdık. Yani şöyle işte diyelim ulaşım, enerjide büyük bir kamulaştırma yaptığınız anda enerjide işte bugün dağıtım şirketleri pay alıyor, işte sizin enerjiyi size satan ticari şirketler pay alıyorlar, üretim şirketleri pay alıyorlar. İşte yani enerji aslında çok kolay kamusal olarak sağlanabilen ve o kadar karın aradan çıkartılabileceği bir sektör. Ya da demiryolu. Bugün işte bakarsak Antalya'ya bile demiryolu olmayan bir ülkede yaşıyoruz. İşte en büyük liman Trabzon'a demiryolu yok. İşte Bursa'ya demiryolu yok. Yani sosyalistler tüm bunları ucuzlatacak. Yani tüm bunları kolayca vatandaşın kullanabileceği maliyetlerde sağlayabilecek. Ve bunların bir meta ilişkisi olmaktan büyük oranda çıkartılacağı bir politikayı gütecekleri için... Yani inşaatın önemli maliyetlerinden biri taşımacılıktır. Çünkü ağır bir materyaller kullanılır ve taşımacılık ucuz olduğu zaman inşaatlar önemli oranda ucuzlayabilir. Ya da yine kamusal yatırımlarla, örneğin Kiptaş çok daha büyük bir kuruluş olabilirdi bugün. Yani bu kadar az sayıda, şu an 9 bin konut yaptığını söylüyor 3 yılda mesela. Aslında konutları çok daha ucuza, işte sermaye yoğun metotlarla, daha fabrikasyon metotlarla üretecek kamu şirketleri olurdu ve bunlar düzenli olarak çok sayıda konut üretebilirlerdi.
Yani, bu herhalde sizin bu arz artışınız
tabii şimdi izleyenler açısından da ilgi çekici bir tespit. Evet. Çünkü aslında İstanbul'a baktığımızda bu arz artışını fazlaca gözlemleyebilmek mümkün. Zaten İstanbul'un Tekirdağ bölümünden girer girmez o işte Beylikdüzü'ndeki bloklar. Evet. İşte bir taraftan öbür Gebze tarafından girdiğinizdeki bloklar. Yani her yerde aslında çok yoğun bir inşaatlaşma var. Herhalde bu arz artışını da yani belli bir bölgeye yoğunlaştırmamak. Yani İstanbul, yani biz sen evet. Şöyle bir ekonomik sistem var. İstanbul gibi evet. Yani depremsellik açısından son derece riskli bir bölge. Siz yani neredeyse evet. Bütün her şeyi aynı sepete doldurur tarzda hem insanlarınızı evet. Hem sanayinizi her şeyi buraya toplayan evet. Aslında bu da yani sermaye akılsızlığı diyebileceğimiz evet, büyük bir şey. Öngörüsüzlük ya da işte hızlıca ranta ulaşma şey. Dolayısıyla farklı cazibe merkezleri de yaratarak yani aslında insanların hele de böylesi ekonomik koşullarda yani şimdi bizim bir sosyalist ekonomi politikaları uygulayabilecek şeyimiz olsa mesela Eskişehir gibi yani aslında biraz daha iç bölgelerde kalan ama insanlara hem kültürel hayat olarak hem barınma imkanı olarak çok daha elverişli koşullar sağlayan çeşitli cazibe merkezlerinin yaratılması, iyi üniversitesi olan, altyapısı güçlendirilmiş kentlerin inşası ve dolayısıyla bu İstanbul'daki yığılmayı da yayacak. Hem de tarımsal arka planı da güçlü, tarımla da güçlü bağlar kurabilen ve dolayısıyla bu gıda enflasyonundan da çok daha sınırlı şekilde etkilenecek. Yani gıda sanayiyle de bütünleşik, çeşitli merkezler Türkiye'de oluşturabilmek mümkün ama en hızlı yoldan ve en kısa şekilde kâra ulaşma ve servet artışına ulaşma perspektifiyle hareket edildiğinde böyle bir şey mümkün değil. Dolayısıyla burada biz bir planlama şeyine ihtiyaç duyuyoruz.
Tabii bu çok karmaşık, çok boyutlu bir şey. Yani gerçekten ciddi bir planlama kurumunun bunu yapması gerekiyordu.
Ve bu bence çok özür dilerim. Bu planlama böyle bir hani şey açısında liyakat anlamında bir evet. Ciddiyetten ziyade doğrudan halkın demokratik denetimine açık. Yani evet. Doğrudan örgütlü bir toplumsal kesimin toplumsal denetimine. Mesela şimdi bir yardımlar toplanıyor, fonlar oluşturuluyor falan. Ama bu paralar şimdi AKP'nin seçim çalışmalarında mı kullanılacak yoksa gerçekten konut inşaatına mı gidecek ya da hangi yandaş müteahhitlere bu ihaleler verilecek bununla ilgili tamamen yine bir karartma var. Dolayısıyla burada bir şeffaflık talebinin de bu önemli bir toplumsal evet. Talep olarak herhalde ön plana çıkmıyor. Yani bizim internetten girdiğimizde rahatlıkla toplanan kaynakları, bu kaynakların ne için harcandığını, kimlere verildiğini, bu ihalelerin hangi şeffaflıkla yürütüldüğünü görebilmemiz gerekiyor. Aksi takdirde gerçekten insanların bu tür dayanışma çalışmalarına olan inancı da büyük bir hızla erozyona uğruyor. Dolayısıyla bizim hem güçlü bir planlamaya hem güçlü bir demokratikleşmeye, yani planlamanın da demokratik bir şekilde ele alındığı, toplumsal harcamalar üzerindeki toplumun denetimini arttırdığımız bir düzene ihtiyacımız var. Yani tarımsal bir devrim diyebileceğimiz bir şeye ihtiyacımız var gerçekten ve bu kentlere olan yığılmayı dengelemek, yani hem bu gıda kriziyle de şu anda ekilemeyen topraklar Türkiye'de çok önemli bir orana ulaşmış durumda ve bir taraftan biz küresel gıda kriziyle karşı karşıyayız. Küresel iklim kriziyle karşı karşıyayız. Bir tarafta barınma sorununun mutlaka bir merkezi planlama eşliğinde ele alınması gerekiyor. Türkiye'nin bir kadim bir sanayide sıçrayamama, yani sanayide bir niteliksel sıçrama gerçekleştiremiyor. Aslında bu üç temel mesele açısından da bakıldığında demin mesela çok haklı olarak ulaşım konusunda bahsettin. Evet. Yani ben şimdi bu aralar biraz bu İzmir İktisat Kongresi evet. Meselesine bakıyorum. Yani oradaki tartışmalarda aslında bugün izini görebilmek mümkün. Mesela orada da bir nakliye meselesi konuşuluyor. Evet. Orada da bir ucuz kredi versin devlet bize. Hani bu gayrimüslimler evet. Hep bu sayede zenginleştiler. Bize de devlet bankalar açısın ucuz krediler verilsin deniyor ve bir süre sonra İş Bankası kuruluyor. Yani bunu o sanayi şeycilerin, tüccarların kendi içlerinde yaptıkları tartışmalarda falan görebiliyorsunuz. Evet. Sürekli devlet bize bir takım rant olanakları yaratsın, biz de buralara yürüyerek hani zenginleşelim. Ama bu yapının kendisinin kapsamlı bir şekilde tartışılabildiği kimi yönler de var. Mesela bir kooperatifler tartışması falan da var. Evet. Ama bu şeyler biraz geri planda kalıyor. Dolayısıyla aslında biz bu program ve buna benzer tartışmalar işte mesela DİSK'in bir şey oldu. Siz TİP'in bir programından bahsettiniz. Bizim aslında kamusal tartışmayı biraz buraya yığmamız lazım. Yani ekonomi, toplumsal artığın tasarrufu noktasında bir toplumsal iradenin hakimiyetini sağlama yönünde bir adım, bir politik çerçeve oluşturamazsak şu mümkün değil. Yani neden 99 depreminden ders alınamadı? Ya çünkü 99 depreminden ders alabilecek bir kurumsal mimari yok. Yani bu, evet, bu hafızanın oluşabilmesi bir kurumsal mimari, bir dönüşümle mümkün. Yani evet, siz insanı esas alan bir yapınız yoksa buradan ne ders çıkaracaksınız? Ya buradan çıkarılacak ders işte aynı AKP'nin yaptığı gibi daha insanlar enkaz altındayken yeni inşaatların ihalesini vermek. Yani daha toprak yerine oturmamış. Yani fay hatları hala çalışırken temel atma telaşına düşmek. Yani bu akıl tutulmasının herhalde en üst seviyesi.
Öyle, evet, yani halk...
Örneğin mimar mühendis odalarının 2013 yılında bu denetleme yetkisi önemli olanda ortadan kaldırılıyor. Yine deprem şurası gibi işte halkın değişik kesimlerin, en azından toplumda değişik örgütlerin katılabildiği mekanizmalar çalıştırılamıyor. Ama asıl olarak halkın inisiyatiflerinin istediği ve denetleyebileceği şekilde bir kentleşme sağlanması gerekiyordu. Yani toplumsal örgütlenmeyi aslında bu denetleme aracı olarak kullanmak gerekiyordu. İnsanlar hem nasıl ev istediklerini hem de bunun denetiminde işte üniversiteler, mimar mühendis odalar birliği, mahalle örgütleri, sivil toplum, yani devrimci kitle örgütleri, bunların hepsinin birlikte yapması gereken, oluşturması gereken bir kentleşme problemiyle karşı karşıyayız. Ama tek adam ve işte belli sermaye kriterleriyle yapıldığı zaman bu maalesef sonuç çok üzücü oldu.
Bir de şöyle bir herhalde şey var. Evet, yani bir 85 milyar dolar ya da 100 milyar doları da bulabilecek bir maliyetten bahsediliyor. İşte evet, bu 40-50 milyara inşaat vesaireyle evet, ilgili. Bu maliyeti kim ödeyecek? Meselesi de son derece önemli. Yani evet, bu maliyet bir servet vergisiyle zenginle üstüne yıkılabilecek evet mi? Yani bu evleri başımıza yıkılan müteahhitler buradan ne pay alacak? Ya da bu çeşitli vergi artışlarıyla toplumun sırtına mı yıkılacak? Yani bunu evet, bunu da aslında bu önümüzdeki günlerde farkında olarak müdahil olmaya çalıştığımız bir tartışma halinde tutmamız evet, lazım. Evet. Yani bu şimdi mesela geçen hafta emisyonda 343 milyar liradan 355 milyar liraya doğru bir yükseliş olmuş. Yani Merkez Bankası çalışmış. 12 milyar liralık bir genişleme olmuş. Hı-hı. Ve bu 12 milyarlık genişleme şunu sinyalini veriyor. Biz para basarak bu süreci aşacağız, para basacağız. Evet. Tabii bu da aslında yani enflasyonun körüklenmesi yönünde.
Cari açığı arttıran.
Cari açığı da yani zaten orada büyük bir rekor var biliyorsunuz. Yani evet, bu Nebati'nin ve işte Erdoğan'ın sarayın projesinin en önemli iddiası cari açığı sıfırlamaktı. Evet. Ama cari açık tabii şu anda tarihsel bir rekor. 50 milyar dolarlık bir evet, rekoruna kırmış vaziyette. Dolayısıyla enflasyonu daha da tetikleyecek böylesi bir yaklaşımın tercih edilip edilmeyeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama burada herhalde biz bu aslında bir tür bu maliyeti yine halkın sırtına yıkmak. Çünkü evet, gelirlerini enflasyon oranında arttıramayan geniş kesimler var.
Evet,
ama yani bu kira artışlarından maalesef bu fırsatçı kimi eğilimlerden görebildiğimiz gibi servet sahipleri aslında enflasyon karşısında kendilerini çok daha rahat bir şekilde koruyabiliyorlar. Dolayısıyla bu maliyetlerin kimin sırtına yıkılacağı konusu da önümüzdeki evet, günlerin en önemli tartışma başlıklarından biri olacak.
Örneğin çok hızlı bir şekilde bir barınma fonunun kurulması bu Türkiye İşçi Partisi'nin önerisinde vardı ve çok değerli evlerden daha yüksek emlak vergisi alınması ve bu alınan emlak vergisinin
mesela 2'den 3'ten fazla evi olanlardan
evet, aynı şehirde 2'den 3'ten fazla evi olan ve bunları kiraya vermiş olandan daha fazla emlak vergisi alınması, bu çok kolay yapılabilen bir şey.
Belediye yazmıştık ama
evet, evet, evet, tabii genelde sosyalistlerin her zaman önerdiği öneriler. Ama işte bunun yanında bir de arzı artıracak. Ya biz ev istiyoruz veya bize arazi istiyoruz. Yani biz örneğin yani İstanbul'da 4 katlı bir yer var. Biz bunu yenileyemiyoruz. Daire başına 1,5 milyon veremiyoruz. O zaman bize hani hem onun mülkiyeti bizde kalsın hem de bize şehrin dışından, Tuzla'dan, Çatalca'dan bir arazi versin o zaman devlet. Hani biz bunun çözümünü bulalım. Kooperatif mi kuracağız? İşte bir müteahhitle mi anlaşacağız? Yani belki müteahhite o şehir dışındaki araziyi veririz. Aynı zamanda kendi apartmanımızı hani yenilemeye. Yani bir aslında bu Sovyetler Birliği'nde 1921'de uygulanan bir NEP politikası gibi çok acil bir çözüme ihtiyaç var burada. Yani bu acilen İstanbul'daki insanların 300 bina zaten kendiliğinden yıkılmak üzere. 1000 bina depremde %100 yıkılacak yani. Ve 419 bin bina zarar görecek. Ya bunun için çok hızlı bir şekilde bir arz sağlanması lazım. Ama İstanbul için planlanan işte 2 yılda 50 bin. 50 bin şimdiye kadar yapılmıştı. Ucuz konut 50 bin daha yapacağız diyorlar 2 yılda. Bu da hani riskli binalara yönelik bir yenileme değil. Yeni sadece bina yapacaklar. Yani bu kabul edilebilir bir şey değil. Yani çok hızlı ve radikal bir çözüm gerekiyor. Hani sosyalistler olarak da biz ne talep edeceğiz? Bunu belirlememiz lazım. Biz ne talep edebiliriz? Yani bir an önce bu evlerin yenilenmesi gerekiyor. Yani işte en azından şu Kiptaş'a 5000 başvuru yapılmış ve bunların yenilenmesinin hızlı bir şekilde sağlanması için işte Kiptaş Genel Müdürü şey demiş, yani TOKİ'ye çok TOKİ konutlarının alımında vatandaşlara çok güzel imkanlar sağlıyorsunuz. Biz Kiptaş olarak, yani belediye olarak bu 5000 konutu aslında yenileriz. Ama yani imkan sağlamanız lazım.
Evet.
Bu hani bu aslında yani tabii çok daha radikal, çok daha hızlı bir çözümü gerektiriyor. Bizim bunu talep etmemiz bir şekilde yani gerekiyor.
Herhalde iki önceliğimiz var. Birincisi bu depremzede insanlarımızla ilgili bir sosyal paketin derhal ve hızlı bir şekilde ve etkili bir şekilde devreye sokulması. Bir OHAL kararnamesi yayınladılar. Ama buradaki alınan önlemler OHAL'de sınırlı. İşte bu işten çıkarma yasağı var ama mesela kimi kodlar üzerinden işten çıkarmak yine müsait ve bu kod 29'un mesela pandemi sürecinde nasıl kullanıldığını çok iyi biliyoruz. İşte kısa çalışma ödeneği, nakdi gelir desteği gibi uygulamalar gündeme geldi ama nakdi gelir desteği şu anda günlük 133 lira. Yani bu yoksulluk koşullarında hele de depremzede bir insanın yani barınma olanağının da son derece zorlaştığı koşullarda buna kadar gerçekçi bir paket. Bu paketin daha fazla tartışılır olması, dediğiniz gibi İstanbul için hızlı önlemler ve halkın kendi meclislerinde örgütlenmesi ve özellikle hem bunları bir kendi binalarının denetlenmesi için bir toplumsal talep yaratması, bunların güçlendirilmesi için toplumsal talep yaratması, bir de en son bu kurtarma çalışmalarında ortaya çıktığı gibi aslında kendimizi kendimizden başka kurtaracak kimsenimiz yok bilinciyle öz örgütlenmelerin ve öz savunmanın depreme karşı güçlendirilmesi herhalde son derece önemli. Bu tartışmaları yürütmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Mehmet.
Ben
bu kafe ekopolitik programımızın ikinci bölümünde yine bence bu barınma sorunu ekseninde konuştuk. Biz bu tartışmayı biraz daha aslında belki farklı mecralara doğru çekmek istiyoruz ama tabii deprem bizim gündemimizi de çok belirleyici olarak şekillendiriyor. Önümüzdeki programlarda buluşmak üzere diyelim.
Teşekkür
ediyorum. Evet sevgili izleyiciler, Kafe Ekopolitik'in ikinci bölümünü de tamamlamış bulunuyoruz. 15 gün sonra görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.